İz düşüm.
İz düşümden merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın esleyen Diğermencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Lisan Yıldız, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, hep yaptığımız gibi önce sizlere sorularınız ve yorumlarınız için telefon numaralarımızı anımsatmak istiyorum. 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz tretizdusum@trt.net.tr ve Twitter adresimiz de @tretizdusum. Bugün İzdusum'da TEPAV Ekonomi Çalışmaları Biyoteknoloji Politikaları Merkezi Direktörü Sayın Selin Arslanhan Memiş'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Selin Hanım.
Hoş bulduk, merhabalar.
Sayın Memiş'le, dünyadaki teknolojik dönüşüm ne anlama geliyor? Türkiye bu dönüşümün neresinde yer alıyor sorusuna yanıt arayacağız sevgili dinleyiciler. Bu gerçekten merak ettiğimiz bir konu. Ve ardından yardımcı doçent doktor Atılım Murat bizlerle birlikte olacak. TOBB Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. Amerikan ekonomisi resesyon sinyali mi veriyor diye soracağız Sayın Atılım Murat'a. Öyle midir değil midir? Hepsi iz düşümde değerli dinleyicilerimiz. Ve başlıyoruz söyleşimize Sayın Selin Arslanhan Memiş'le. Şöyle bir iki cümle var Selin Hanım. 21. yüzyılda bir yandan ekonomik yapılar ve büyüme stratejileri değişiyor. Diğer yandan teknolojik bir dönüşümden geçiliyor. Şimdi burada büyüme stratejileri derken hangi kavramdan bahsediyoruz? Demek ki alternatifli büyüme koşulları var ülkelere göre. Bunu anlamaya çalışıyorum. Ardından teknolojik bir dönüşüm derken ondan neyi söylüyoruz? Bir açıklık getirir misiniz? Genel bir çerçeve çizer misiniz en başta? Hı hı.
Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle aslında yeni bir ekonomik dönüşümden bahsederken, dünyanın içinden geçtiği bir ekonomik dönüşümden bahsederken yeni teknolojilerden bahsediyoruz. Son dönemde fazlasıyla hem Türkiye'de hem dünyada inovasyonu, Ar-Ge'yi çok fazla konuşmaya başladık. Bu kavramlar hepimizde çok iyi yerleşti. Hem özel sektörde yerleşti, hem kamuda yerleşti, hem dünyada bilim insanlarının zaten hep gündemindeydi. Bununla birlikte de aslında yeni teknolojilerin gündeme gelmesi ekonomilerdeki farklılaşmayı da gündeme getirdi. Çünkü artık inovasyon büyümenin en önemli gereklerinden, en önemli itici güçlerinden biri haline geldi. Ekonomik büyümeyi artık inovasyon olmadan konuşamıyoruz, düşünemiyoruz. Çünkü verimlilik artışları son derece önemli. Ekonomik büyüme için verimlilik artışları son derece önemli. Verimlilik artışlarını tetikleyen şey de inovasyon aslında, yeni teknolojiler.
Peki burada şu soru gündeme gelebilir mi? Bir toplumun içerisinde bulunduğu demokrasi, kültür, sosyal yaşantı, bütün bunların bir sonucu olarak bu inovasyon dediğimiz, belki de Türkçesini geliştirme, araştırma gibi sanki
yenilikçilik
gibi karşılanabilir. Bütün bir toplumun içerisinde yaşadığı toplam sosyo-kültürel ortamla alakalı olabilir mi Sayın Arslan Memiş?
Mutlaka olabilir. Bu aslında...
Yani biz Kenya'da bu kavramdan bahsedebilir miyiz?
Şöyle, aslında inovasyon deyince çok büyük bir şeyden bahsediyoruz. Yani inovasyonu altını detaylandırmak, altını doldurmak lazım. O yüzden farklı ülkelerde, Kenya'da, Amerika'da, Almanya'da, Türkiye'de farklı inovasyon tiplerinden bahsediyor olabiliriz mutlaka. Farklı inovasyon tiplerinden ve farklı teknolojilerden. Farklı teknolojilerden de farklı ülkeler yine kendilerini farklı noktalarda konumlandırıyor aslında. Bazıları daha radikal inovasyonlardan bahsederken yeni teknoloji ile birlikte, bazılarında süreçlerin iyileştirilmesine yönelik daha sistematik inovasyonlardan bahsedebiliyoruz. Yani hani farklı ülkelere göre, farklı ülkelerin gelirlerine, sosyal yapılarına göre, gelir düzeylerine göre inovasyon tipleri de farklılaşabiliyor aslında.
Evet, bu kavram epey bir zamandır girdi Türkçe'de, dilimize de. Biz de konuşup duruyoruz. Ar-Ge'yi de aynı şekilde konuşup duruyoruz. Ama şu soru da akla geliyor. Ne zaman artık bu bir kuvveden fiile geçecek. Eski tabirle söyleyelim. Evet.
Aynen öyle, kesinlikle. Az önce bahsetmeye başladığım gibi aslında Ar-Ge inovasyon bir süredir konuşuyoruz. En üst düzeyde de sahiplendik. Hatta politika dokümanlarımızın hepsine girdi. Artık özel sektör şirketler de biliyor ki inovasyon olmadan ne ülkeler ne şirketler rekabetçiliklerini küresel düzeyde koruyamıyorlar. Koruyamıyorlar ve küresel değer zincirlerine eklemlenemiyorlar. Buradan bakınca mutlaka inovasyon ve Ar-Ge konuşmak anlamlı diyebiliyoruz. Ama artık önemini konuşmayalım. Ben bu ara bundan bahsediyoruz. Önemini konuşmaktan belki şimdi neden daha önemli olduğunu konuşabiliriz. Niye buyurunuz, son yıllarda neden daha önemli diye konuşabiliriz. Sonra da peki biz bu işi nasıl, az önce söylediğiniz gibi nasıl yapmaya başlayacağız, evet, ondan bahsedebiliriz. Neden önemli, neden daha artık daha fazla önemli? Çünkü son dönemde hem Türkiye'nin geldiği noktaya bakınca son 30 yılda Türkiye çok önemli bir ekonomik dönüşüm sürecinden geçti aslında. Son 10 yılda yine aynı şekilde ciddi dönüşümler gerçekleştirildi. Sektörel kompozisyonu değişti, ileri teknolojili yapıya dönüşmeye yönelik adımlar atmaya başladık. En azından politika düzeyinde, kararlar, düzenlemeler düzeyinde. Ama geldiğimiz noktada bakıyoruz ki evet, son yıllarda çok ciddi bir dönüşüm geçirdik ve orta teknolojili yapıya geçmeyi başardık. Ama ileri teknolojili yapıya hala ulaşamadık. İleri teknolojili ihracatımız hala çok düşük. Belki hani şöyle bir örnek verilebilir. OECD ortalamasıyla karşılaştırdığımızda Türkiye'nin ileri teknolojili ihracatını, OECD ortalamasının Türkiye'den 4 kat daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yani biz o sıçramayı yapabilmek için Ar-Ge ve inovasyonu konuşmaktan artık bir şey yapar hale geçmemiz gerekiyor.
Bizim toplam aslında ihracatımızda da çok düşük bir yer tutuyor.
Aynen öyle. Toplam ihracatımızda da çok düşük yer tutuyor. Ve biz henüz o sıçramayı yapan ülkeler arasında değiliz. İşte Kore bunu yaptı. Biraz böyle hani son 10 yıldaki teknolojik dönüşümleri karşılaştırırsak eğer. Mesela son yıl Türkiye bu yıl biliyorsunuz G20 dönem başkanlığını yürütüyor. O yüzden sürekli biz G20 ülkeleriyle karşılaştırıyoruz kendimizi. Böyle bakınca son 10 yılda G20 ülkelerinde ileri teknolojili ihracat sıçramasını kimler yapmış? Türkiye burada nasıl diye bakınca Çin'de çok ciddi bir sıçrama görüyoruz. Kore'de çok ciddi bir sıçrama görüyoruz. Meksika'da bir değişim görüyoruz. Brezilya'da, Rusya'da bir değişim görüyoruz. Ama Türkiye maalesef 1992'deki ileri teknolojili ihracat payını 2012'de hala sürdürmüş görünüyor. Aynı düzeyde kalmış görünüyor.
Herhangi bir artış yok yani.
Herhangi bir artış maalesef görünmüyor. Demek ki biz artık bu işi nasıl yapacağımız üzerine sohbet etmeye başlamamız gerekiyor. Öneminden daha çok. Önemine şöyle belki değinmek son dönemde daha fazla mümkün. Sizin ilk başta konuyu açtığınız zaman aslında bahsettiğiniz gibi teknolojik bir dönüşümden dünyada bahsediyoruz. Artık yeni teknolojiler gündemde ve bu yeni teknolojiler eski sanayi devrimi teknolojilerinden biraz farklı. İşte bunlar neler? Biyoteknolojiden bahsediyoruz mesela, çok popüler.
Yani 20. yüzyılın 19. yüzyılda başlayan buharın kullanılmasından itibaren gelen süreç son 15-20 yıldır, 30 yıldır söylediğiniz gibi artık bir farklılık arz etmeye başlamış. Anladın mı?
Kesinlikle, aynen öyle. Ve eski teknolojiler aslında hep böyle tekil sektörleri daha fazla etkilerken, bir teknolojik dönüşüm tekstilde mesela yeniliğe neden olurken, başka bir teknolojik dönüşüm otomotivde yeniliğe neden olurken, bu yeni teknolojiler yatay teknolojiler. Mesela biyoteknoloji aynı anda farklı sektörlerde verimlilik artışlarına neden olabiliyor. İşte tekstili değiştirirken bir yandan benzer bir teknoloji enzimi değiştirebiliyor, kimya sektörünü değiştirebiliyor.
Selin Hanım, onları özellikle soracağım ama geçmeden önce merak ettiğim bir iki konu daha var. Milli gelir Türkiye'de 7-8 senedir artmıyor. 10 bin dolarlar düzeyinde ve orta sınıfta devam ediyoruz dünya ölçeğinde. Şimdi zannediyorum bununla bir ilgisi var. Söylediğiniz kavramlarla, inovasyonla veya Ar-Ge ile milli gelir artışı arasında doğru orantı var. Peki bir türlü bu işin içerisine tam arzulanan ölçüde girilmeyişimizin nedenlerinden bir tanesi de eğitim olabilir mi? Eğitimde mi sıkıntılarımız var, yatırımda mı sıkıntılarımız var? İkisi birden mi?
Şöyle aslında. İkisi birden demek mümkün ama onları şöyle ayırabiliriz belki. Bu değişimi sağlayabilmek için inovasyon ekosistemde bir iyileşmeye gitmek gerekiyor. Ekosistemi iki açıdan değerlendirmek mümkün. Ekosistem deyince neden ne anlıyoruz? Bir ekosistemde aktörler var. Kimler bunlar? Şirketler, kamu, üniversiteler, araştırma merkezleri. Son döneme bakınca biz aslında Türkiye'de bunların hepsine sahibiz. Üniversitelerimiz var, araştırma merkezlerimiz var, şirketlerimiz var, hepsi var. Peki problemlerde bir de ekosistemi besleyen ortam koşulları var. Bunlardan birine eğitim, beşeri sermaye, diğerine fikri mülkiyet hakları, bir diğeri düzenlemeler mesela. Bunların sayısını arttırabiliriz. Sadece yani ekosistemi, aktörleri yerleştirmek yetmiyor. Bu ekosistemi etkin çalışır hale getirmek için yetmiyor. Bir tetikleyici bir şeylere ihtiyaç var demek ki. Bir yandan eğitim, beşeri sermaye, regülasyonlar gibi şeyleri iyileştirirken bir yandan da onların aslında tam anlamıyla olgunlaşmasını beklemek yerine, beklemek çünkü bizi yavaşlatacak, hızlandırır. Birkaç tuğla, birkaç mekanizmaya ihtiyacımız var.
Sorun buradan kaynaklanıyor, evet, diyorsunuz. Evet. Ama şimdi şöyle bir durum daha ortaya çıkıyor. Söylediğiniz gibi bizim ekonomimizi son derece ilgilendiren bir konu bu. İşte bir Twitter herhalde Türkiye'nin toplam gıda ihracatından daha fazla para kazanır. Dolayısıyla bu tür işlere bir türlü, yine aynı soruyu soruyorum ama giremeyişimizin nedeninde bireysel özgürlüklerin ve girişimciliğin önünde de engeller olduğunu düşünüyor musunuz? Daha sonra ayrıntılara gireceğiz. Son bu konuya ilişkin sorun bu.
Evet. Aha, tabii ki. Mutlaka girişimciliğin önündeki engeller söz konusu ama son dönemde aslında bu konuda olumlu, fena olmayan gelişmeler de görüyoruz işte. Girişimcilere önemli, girişimciliği destekleyici önemli fonlar var. Tabii ki bunların etkinliğini sorgulamak çok önemli. Evet, girişimciliği destekliyoruz ama girişimcilik ortamını bahsettiğiniz gibi oluşturmadan sadece parayla desteklemek, sadece teşvik mekanizmalarıyla desteklemek çok mümkün görünmüyor. O yüzden bu yeni teknolojilerde girişimcilik çok daha önemli. Girişimcilik ve girişimlerden doğan startuplar çok daha önemli. Bu nedenle o ilgili ekosistemi geliştirmeden, ilgili altyapıyı tamamlamadan, altyapıdaki iyileştirmeleri yapmadan, ikinci nesil reformları tamamlamadan sadece destek vererek bu sistemi tetiklemek çok mümkün görünmüyor aslında. Girişimciliğin önündeki engelleri belki böyle değerlendirmek mümkün olabilir.
Ben kestim sözünüzü. Siz tam giriş yapmıştınız ekosistem olarak. Buradan almanızı rica edeceğim Selin Hanım.
Ekosistemde hızlandırıcı araçlara ihtiyacımız var demiştik. Yani inovasyon tek başına, ben aktörleri yerine koydum, kendi kendilerine çalışmalarını bekliyorum demekle ortaya çıkan bir şey değil. O aktörlerin birbiriyle etkileşime girmesi, uygun ortam koşullarında etkileşimde olması gerekiyor ki inovasyon denen şey ortaya çıksın aslında. Böyle bir şey söz konusu. Ekosistem deyince bunu anlıyoruz. Şimdi son dönemde bu yeni teknolojilerden, teknolojik dönüşümden bahsederken 3 tane yatay teknolojiden bahsetmek mümkün. Dediğim gibi neleri konuşuyoruz, dünya neleri konuşuyor? Biyoteknolojiyi, nanoteknolojiyi ve bilgi işlem teknolojilerini konuşuyor. Bunları konuşurken ekosisteme dönüp baktığımızda, bunlar için gerekli ekosistem koşullarına ve aktörlere sahip miyiz diye baktığımızda aslında sahibiz. Sahibiz ama bunları etkileşime geçirecek birkaç tane tuğla ihtiyacımız var. Biz bu ara bunları tartışmanın, inovasyonu nasıl yapacağımızı tartışmanın çok daha kıymetli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden böyle birkaç şey üzerinde durulabilir aslında ekosistem nasıl etkinleştirilir diye düşünürken.
Bunlar nelerdir?
Bunlar nelerdir? Bakınca aslında birincisi ne olabilir? Bizim bir sürü, biliyorsunuz, son dönemde bir sürü araştırma merkezi kuruldu. Bu bahsettiğim teknoloji alanlarında araştırmaları destekledik. Kalkınma Bakanlığı destekledi, TÜBİTAK destekledi, Sanayi Bakanlığı'nın çeşitli destekleri vardı. Araştırma altyapılarımız neredeyse tamamlandı. Eksikler var ama çok fazla araştırma altyapımız var. Çıktı pek göremiyoruz. Yani ekosistemi...
Evet, ilginç.
Ekosistemi verilerle değerlendirince, diğer ülkelerle bakınca karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor aslında. Biz neredeyse birçok ülkeden, mesela G20 ülkeleriyle yine bakalım. G20 ülkelerinin neredeyse 16'sından daha fazla destek veriyoruz Ar-Ge'ye. Daha fazla para harcıyoruz. Şirketlere daha fazla Ar-Ge yapsınlar diye destek veriyoruz. Ama bir de yan yana farklı bir sütunda şeye baktığımızda, Ar-Ge çıktılarına peki output nedir? Bunlardan ne kadar çıktı alıyoruz diye. Türkiye en kötü, sıralamada en sonda yer alan ülkelerden para veriyoruz ama çıktığı henüz göremiyoruz. Demek ki ters giden bir şeyler var. Demek ki araştırma altyapılarımız var ama onları bir de etkin çalıştırmak gerekiyor. Böyle bir problemimiz var. Bunun için aslında hani biz neler yapılabilir diye düşününce ilk fikir şöyle bir şey doğdu. Bir ekosistem öncüsüne ihtiyacımız olabilir mi? Bu araştırma altyapılarını derleyecek, etkileşime sokacak, koordine edecek, bu bu araştırma çıktılarının birbirlerini tamamlayıcı özelliklerini bulup birleştirecek ve bir sonraki aşamayı böyle tasarlayacak ve ekosistem öncüsü olabilir mi diye düşündük. Buna bakınca aslında dünyada örnekleri var. Dünyaya bakınca böyle örnekleri görmek mümkün. Amerika'da mümkün, Kore'de mümkün, Singapur'da mümkün. Ve son dönemde aslında sıçramayı yapan ya da yapmaya çalışan ülkelerde de mümkün. Yine Çin'de son dönemde hareketlenme var. Brezilya bir şeyler yapıyor, Rusya'da var. Bizim de demek ki böyle belki kamu özel ortaklığında tasarlanmış yeni araştırma altyapılarını tasarlamaya yardımcı olacak, mevcutları da koordine edip birbiriyle etkileşime sokacak, eksikleri tamamlayacak bir ekosistem öncüsüne ihtiyacımız olabilir. Hızlandırıcılardan bir tanesini aslında biz bu olabilir diye görüyoruz ki bu yeni teknolojilerde bunu yapmak çok daha önemli görünüyor. Yeni teknolojilerle sıçrama yapabilmek için.
Ancak şimdi şöyle bir sorun olduğunu zannediyorum. Araştırma, geliştirme bölümlerine sermaye parasını yatırıyor. Sermaye para yatırdığı yerden para kazanmak için para yatırır.
Aynen öyle.
Fakat bir sonuç elde edemiyor. Öyleyse sürecin tersine dönme ihtimali de burada beliriyor gibi sanki.
Kesinlikle şöyle, evet, sermaye para yatırıyor ama zaten biz çıktılarını şimdiye kadar merak etmemişiz. O yüzden sürecin tersine dönmesi maalesef.
Bu da ilginç.
Evet, şimdiye kadar biz çok çıktılarını merak edip biz gelip bir etki analizi yapalım. Bu verdiğimiz paraların çıktıları ne olmuş diye çok fazla bakmamışız. Şimdi yavaş yavaş bunlar yine gündemde, tekrar gündeme geliyor. O zaman ne olduğuna, neler değiştiğine bir bakalım diye ki... Eski verdiğimiz desteklerin, daha önce verdiğimiz desteklerin etkilerini değerlendirmeden yenilerini daha iyi tasarlayabilmek, takdir edersiniz ki, çok da mümkün değil. O yüzden önce sorunu tespit edip nerede yanlış yaptığımıza bakıp sonra da bu hızlandırıcı araçlara odaklanmak iyi görünüyor ki dediğim gibi bu yeni teknolojilerle biz bundan sonra tekil sektörlere odaklanarak bu kaçırdığımız sıçramayı çok kolay yakalamak çok mümkün görünmüyor. Çünkü sadece ben tekstile odaklanayım, sadece otomotive odaklanayım. Bu çok hızlı dönüşebilir bir şey gibi görünmüyor. Ama biyoteknolojiye odaklanmak, nanoteknolojiye odaklanmak, bu teknolojileri kullanarak farklı sektörlerde birden hareketlendirme yaratabilmek çok daha kritik görünüyor. Bu yüzden belki bu teknolojilerde birer ekosistem öncüsüne ihtiyacımız vardır. Bu ekosistemi hareketlendirmek, çalışır hale getirmek üzere.
İnovasyon ve Ar-Ge kavramları, sözcükleri yaşantımızın içerisine girdi. Az çok insanlar bundan anlıyorlar ne kastedildiğini kamuoyu olarak. Fakat biyoteknoloji dediğimiz zaman, nanoteknoloji dediğimiz zaman çok da bunların toplumsal yaşantımıza sinmiş kavramlar olduklarını zannetmiyorum. Biyoteknoloji deyince örneğin tarlada işte tohum geliştirme midir? Bu mudur? Nedir biyoteknoloji Selin Hanım?
Evet, aslında henüz çok yeni yeni yerleşiyor ya da aslında belki çok popüler olduğu için, çok sevdiğimiz için, dünya bunu konuştuğu için biz de kelimeleri kullanmayı seviyoruz ama yavaş yavaş öğreniyoruz sanki. Yavaş yavaş yayılıyor. Biyoteknoloji aslında en basit tanımıyla canlı organizmaları süreçlerde kullanmak. Üretim süreçlerinde, Ar-Ge süreçlerinde canlı organizmaları kullanarak temel aldığımız, kullandığımız teknolojilerin tamamına biyoteknoloji diyoruz. Yani bu nedir? Bir ilaç üretmek için bir mikroorganizmayı kullanıyorsak biyoteknoloji tabanlı bir şey yapmış oluyoruz. Ya da tekstilde kullanılan bir enzimi yine bir mikroorganizmayı kullanarak, mikroorganizmanın genetik yapısını değiştirerek bir iş yapıyorsak yine biyoteknoloji tabanlı bir iş yapmış oluyoruz. Bunun böyle örneği, tohum dediğiniz gibi, tarla örneği. Aklımıza aslında biyoteknoloji deyince bir ara sadece GDO gelirdi.
Evet, kesinlikle.
Evet. Şimdi onu biraz biz değiştirmeye, tekrar yeniden bir farklı bir kavramla ortaya koymaya çalışıyoruz. GDO da bir biyoteknoloji. GDO'da da canlı organizma kullanıyoruz. Genetik yapısını değiştirerek tohum üretmeye çalışıyoruz. O da biyoteknoloji tabanlı yapılan bir şey. Ama GDO diye çok bakmamak lazım çünkü şeyi de atlamamak lazım. İnsülin mesela çok bildiğimiz bir şey. Diyabet için kullanılan, diyabet hastaları için kullanılan insülin de bir GDO aslında. Yani o yüzden hani GDO kötüdür kavramından da bir yandan aslında biyoteknolojiyi konuşurken belki oradan da biraz uzaklaşıp farklılaşmaya gitmek, onu da iyi bilmek gerekiyor.
Biyoteknoloji dediğimiz anda yalnızca bir iki sektörde değil, dolayısıyla daha yaygın bir...
Aynen öyle. Tarımdan enerjiye, kimyadan otomotive, ilaçtan medikal sektöre çok geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Çünkü biyoteknoloji bir sektör değil. Biyoteknoloji birçok sektör yatay kesen bir teknoloji bütünü aslında. Nanoteknoloji de benzer şekilde.
Yani o nedir? Evet, nanoteknoloji nedir?
Nanoteknoloji de aslında malzemeleri mikro düzeyde değişimler yaparak, malzemelerde mikro ve nano ölçekte değişimler yaparak farklı sektörleri etkileyen teknolojiler bütünü aslında. Onda da yine tekstilde nano ölçekte materyallerle bir dönüşüm sağlayarak prosesleri iyileştiriyorsak tekstile etkilemiş oluyoruz. Yine makine sektöründe benzer iyileşmelere neden olabiliyor. Deterjan sektöründe yine aynı şekilde. Bunların hepsi farklı sektör, bilime çok fazla yakın olan, farklı multidisipliner bilimlerden etkilenerek ortaya çıkan ve farklı sektörleri etkileyen ortak teknolojiler aslında. Bu yüzden artık tüm dünya sanayi politikasını konuşurken yeni bir şey var odağımızda. Teknoloji platformları dediğimiz bu ortak teknolojiler. Artık tekil sektörler için rekabet gücü stratejisi tasarlamıyoruz. Tasarlamaya devam ediyoruz ama asıl gündemimizde olan farklı sektörleri birden etkileyebilecek olan bu yeni teknolojiler aslında. Bu yeni teknoloji platformları.
Bunlara bilgi ve iletişim teknolojilerini de eklemek mümkün.
Aynen öyle, kesinlikle. Örneğin
Twitter gibi işte az önce bahsetmiştik. Aynen. Burada da yine sorunlarımız var galiba.
Hı hı. Tabii ki, kesinlikle. Yani şöyle, aslında hem regülasyon anlamında sorunlarımız var. Çünkü biz yeni yeni aslında dünyada da tartışılan birçok şey var ama yeni yeni düzenlemelerimizi bu teknolojilere adapte etmeye başladık işte. Uluslararası standartlara yeni yeni geçirmeye başladık. İşte hala yeni bir patent kanununa ihtiyacımız var mesela. Bu teknolojilerden bahsederken bu fikri mülkiyet haklarını patente atlamak mümkün değil kesinlikle. Siz mesela yatırımlardan bahsettiniz. Eksik olan eğitimle birlikte yatırımlar mıdır dediniz. Yatırımları çekmek çok kritik tabii ki. Bu teknoloji transferi için çok önemli. Teknoloji transferini yapabilmek için global şirketlerin yatırımlarını Türkiye'ye çekmek çok önemli. Ama iyi tasarlanmış bir fikri mülkiyet hakları sistemine, güçlü patent kanununa sahip olmadığımız zaman yabancı yatırımları Türkiye'ye çekmek ve bu teknoloji transferini gerçekleştirmek çok mümkün görünmüyor. Yoksa bahsettiğiniz gibi yatırımlar bu teknoloji transferini gerçekleştirmek ve ileri teknolojiye sıçramayı yapabilmek için çok çok önemli bir araç. Kesinlikle çok önemli bir araç.
Valla senin onu söyledikleriniz ısrarla beni felsefeye götürüyor ve birey toplum, birey devlet ve bireyin özgürleşmesi sorununa geliyor gibi sanki. Buradan yola çıkarak bu sorunlar akla geliyor. Kısa vadede, orta vadede ne öngörüyorsunuz bu konuda? Türkiye açısından.
Türkiye açısından aslında biz bu teknolojilerle birlikte Türkiye açısından çok karamsar değiliz. Şöyle karamsar değiliz. Bu teknolojiler dediğim gibi hem farklı sektörlerde dönüşümü sağlamak için bir fırsat yaratıyor. Demek ki birkaç tane iyi adım atarsak, birkaç tane hızlandırıcı adım atarsak, ikinci nesil reformları gerçekleştirmeye devam ederken bir yandan hızlandırıcıları devreye sokarsak, Türkiye bu teknolojilerde rekabet gücü elde edebilir. Çünkü çok fazla alt alanı var. Örneğin belki biyoteknolojik ilaç sektöründe inanılmaz bir atılım yapamayız ama belki tekstili böyle dönüştürebiliriz. Belki kimya sektörümüzü buna adapte edebiliriz. Belki plastik, biyoplastik üretiminde rekabet elde edebiliriz. Çok fazla alt alan var. Hepsi de benzer ortak teknolojilerle yapılıyor. Demek ki birkaç tane odak belirleyip bunlara odaklanmamız lazım. Bunları da hızlandırıcılarla hareketlendirmemiz lazım. Burada girişimcilik çok önemli. Girişim sermayesi çok önemli. Son dönemde hazinenin fonların düzenlemesi çıktı mesela. Bu inanılmaz bir adım. Onunla birlikte...
Ne gibi bu önemli bir adım?
Şöyle, fonların düzenlemesiyle birlikte yeni girişim sermayesi fonlarına destek verilecek. Bir üst fon kurulacak. Biz bunun bu biyoteknoloji gibi teknoloji platformlarına odaklanmasının da çok iyi olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü belki yarın çok büyük global şirketlere sahip olamayız hemen Türkiye olarak. Ama küçük girişimlere... asıl inovasyonu yapan startuplara sahip olmak mümkün olabilir. Bunun için de bu tarz girişim sermayesi fonları çok kritik.
Adını söylemeyelim, bir ilaç firmasının tek bir ilaçtan anımsadığım kadarıyla yıllık geliri 5 milyar dolar civarındaydı. Dolayısıyla bunun altında da programın başından beri şu ana kadar dar kapsamda da olsa mümkün olduğunca özetlediğiniz kavramlar, konular yatıyor galiba senin adına.
Kesinlikle ve son dönemde
yani bu işin sonunda eğer olması gerektiği gibi olursa ciddi gelişmeler ve paralar var.
Kesinlikle var ve aslında hiç yapılamaz gibi de değil. Çünkü artık o bahsettiğiniz büyük ilaç firmaları inovasyonu evet kendileri de yapıyorlar ama daha çok inovasyonu yapan küçük şirketlerden inovasyonu satın alıyorlar. Türkiye'de neden bu tarz küçük startuplara sahip olmasın ki diyoruz aslında biz. Bu teknolojilere odaklanıp bu tarz startupları destekleyerek.
Yani orada da bir değişim olmuş. Peki biz o işin bu soru geliyor. Bu değişimin neresindeyiz?
Bu değişimin neresindeyiz? Bu değişimin şöyle çok yeni yeni hareketleniyor bizim girişimcilik ekosistemimiz. Baktığımızda biyoteknolojiden nanoteknolojide hala sınırlı sayıda startup'a sahibiz. Ama bunları destekleyerek bu tarz kümelerin, startup kümelerinin oluşmasını destekleyerek, girişim sermayesine odaklanarak, bu teknoloji alanlarında böyle odaklar belirleyerek inovasyonu yapan nasıl startup kümelerine sahip olmamız çok uzak görünmüyor aslında. Yani çünkü hani böyle bir fırsat var yeni teknolojilerde. İnovasyonu artık büyükler değil, daha çok küçükler yapıyor. Büyükler küçüklerden satın alıyor.
Bütün bunların çerçevenin merkezine neyi koymak lazım Selin Hanım? Üniversiteyi mi, araştırma kuruluşlarını mı, düşünce kuruluşlarını mı, devleti mi, iş adamlarını mı? Bu konudaki görüşlerinizle yavaş yavaş toparlayalım.
Tamam. Aslında hepsini. Söylediğiniz hepsi ekosistemin olmazsa olmaz aktörleri. Onların hepsinde temel iyileşmelere ihtiyaç var ve onların hepsi bizim odağımızda olmalı. Araştırma merkezlerini dışlayamayız. Üniversiteleri, şirketleri hepsi mutlaka olmalı. Ama asıl koymamız gereken dediğim gibi bu aktörlerin tamamı Türkiye'de mevcut. Asıl bunların birbiriyle ilişkilerini sağlayacak ortak platformlara, ilişkileri yönetecek öncülere ihtiyacımız var. Kamu ile özel sektör arasında nasıl bir ilişki, nasıl bir partnership sağlanacağını tasarlamamız gerekiyor. Bunun için araçlara ihtiyacımız var. Yani bunlar birbiriyle konuşmayan aktörleri olduğu sürece biz bu sürecin içinde ne yeni teknolojilerde ne de inovasyonda söz sahibi olabilirmişiz gibi görünmüyor. Bu nedenle bu aktörler söylediklerinizin dediğim gibi hepsi önemli ama aradaki bağları kuracak araçlara ihtiyacımız var. Bunun için böyle bu teknolojilere odaklanan kümeler oluşturmamız iyi olabilir. İşbirliği platformları tasarlamamız iyi olabilir. Bunların birlikte çalışabileceği ortaklık sözleşmelerini kamu eliyle tasarlamamız mümkün olabilir. Yine belki kamu alımlarını, büyük kamu alımlarını bu teknolojilere odaklamamız mümkün olabilir. Yani mümkün olduğunca bizim böyle hani bu aktörlerin kendilerinden çok bu aktörleri işler hale getirecek, birbiriyle ilişkilerini sağlayacak araçlara ihtiyacımız var. Hızlandırıcı araçlara ihtiyacımız var diye düşünüyoruz biz aslında.
Diyelim. Şimdilik bu önemli konuya noktayı koyalım ama önümüzdeki programlarda da yine konuşmaya devam edelim Sayın Memiş bu konuyu.
Çok teşekkür ediyorum.
TEPAV Ekonomi Çalışmaları Biyoteknoloji Politikaları Merkezi Direktörü Sayın Selin Arslanhan Memiş'e biz de çok teşekkür ediyoruz. Tekrar ağzınıza ayağınıza sağlık Selin Hanım. Değerli dinleyicilerimiz devam edeceğiz diz düşme. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Ve devam ediyoruz, ekonomiyle devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz. TOBB Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Atılım Murat bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz, merhabalar.
Merhaba, hoş bulduk.
Soru şu: Amerikan ekonomisi resesyon sinyali mi veriyor? Resesyon dediğimizde durgunluk içerisinde enflasyondan bahsediyorduk galiba.
O stagflasyon.
Tamam.
O stagflasyon.
Neden bahsettiğimizi, evet.
Şöyle, Amerika'da şu aşamada enflasyon da düşük seyrediyor. Ekonomi de fena gitmiyor aslında. Yani ama son günlerde bazı ekonomik veriler beklentinin altında kalınca Amerika'da. İşte sanayi üretimi rakamı gelmişti geçen hafta. Gayrimenkul sektörüyle ilgili birkaç veri geldi. Bir de şu var. Hatırlarsanız yılın ilk çeyreğinde Amerikan ekonomisi beklentinin çok altında bir performans gösterdi. %0.2 büyüdüler sadece yılın ilk çeyreği için. Ondan sonra ikinci çeyrekte işte neredeyse iki ayı tamamlamak üzereyiz. Bu iki aydaki, yani Nisan ve Mayıs'taki veriler de genel olarak söylüyorum, beklentinin altında kalınca şu soru oluşmaya başlar insanların aklında veya ekonomistlerin aklında. Acaba ikinci çeyrekte de beklentinin altında performans gelebilir mi? Negatif bir büyüme olabilir mi? Çünkü ilk çeyrekteki büyüme %0.2, sıfıra yakın. Şu da konuşuluyor, ilk çeyrek büyümesinin de aşağı yönlü revize edilebileceği. Zaten aşağı yönlü derken %0.2 büyüdüyse negatife geçecek muhtemelen. İkinci çeyrek büyümesi de...
Gidişat öyledir diyorsunuz hocam. Yani.
Beklentiler o şekilde şekillenmeye başladı. İkinci çeyrekte de acaba negatif büyüme olur mu sorusuyla beraber, zaten teknik olarak resesyonun tanımı da şu oluyor: İki çeyrek üst üste negatif büyümeye sahip olursanız o zaman resesyondasınız demektir.
Durgunluk
olarak. Durgunluk, resesyondasınız. Evet. Bu soru işaretleri oluşmaya başladı. Tabii zaten hatırlarsanız, yani sene başından beri biz Fed'in faiz arttırımını konuşuyoruz. İşte faiz arttırımı ne zaman olacak? Haziran'da mı olacak? Başka bir zaman mı olacak? Haziran benim sizin iki ay önce yaptığınız programları ben hatırlıyorum, konuşmuştuk. Yani Haziran benim senaryo analizimde yer almıyordu hiçbir zaman için. Haziran'da bir faiz arttırımı. Bu hafta Fed'in tutanakları yayınlandı. Son toplantı tutanakları. Ve orada da zaten Fed üyeleri Haziran'da bir faiz artırımının olma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirttiler. Yani Haziran, rafa Haziran'a geçtik artık. Bundan sonra önümüzdeki aylara bakacağız. Ama işte sizin de belirttiğiniz gibi soru şu: acaba ABD ekonomisi resesyona girer mi? İki çeyrek üst üste negatif büyüme olur mu?
Hocam benim sorum şu: Amerikan Merkez Bankası'nın bu faizlerle ilişkin tasarruflarında, artırmasında, indirmesinde bizi neden bu kadar ilgilendiriyor bu konu?
Çünkü Türkiye kırılgan beşli olarak adlandırılan bir grubun içinde. Bu kırılgan beşliğin içinde de Türkiye, Hindistan, Endonezya, Güney Afrika ve Brezilya var. Bu ülkelerin ortak sıkıntıları şu: niye kırılgan beşli olarak adlandırılıyor? Bu ülkelerin dış finansman gereksinimleri çok fazla. Örneğin şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'nin 2015'teki dış finansman gereksinimi $200 milyar. Hemen şunu da kompozisyonu açıklayayım. 150-160 milyar dolar civarında özel sektörümüzün çevirmesi gereken borç var. Yani ya borcu yeniden çevirecek ya da borcunu ödeyecek. 150-160 milyar dolar civarında. Bunun üzerine bir de cari açığı, yani döviz açığını eklediğimiz zaman onun da 35-40 milyar dolar civarında olmasını bekliyoruz sene sonu itibariyle. 200 milyar dolar civarında bir dış finansman gereksinimi var. Kırılgan beşli grubu içerisindeki diğer ülkelerin de dış finansman gereksinimleri çok yüksek, cari açık problemleri var. Bunun yanında bir ortak problem de bu grubun enflasyonun yüksek olması. Yani bu ülkelerin genelinde enflasyon yüksek seyrediyor.
Ama bizde sıkıntı görüyor musunuz enflasyon?
Enflasyon yüksek. Yani merkez, şimdi zaten şu an %8 civarındayız. %8'e yanaştık. Merkez Bankası zaten 2-3 hafta önce yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti. Enflasyon sıkıntısı devam ediyor ama orada bizim tabii enflasyonun kaynağı çok önemli. Bizdeki enflasyonun kaynağı gıda fiyatları. Gıda fiyatları çok yüksek seyrediyor.
Hocam rakamlar açıklandı, gerçekten çok yüksek.
Çok yüksek. Yani hele bir de şöyle bir ilginçlik de var. Dünyada gıda fiyatları 5 yılın en düşük seviyesinde. Dünyada. Bizde zirvede. Yani orası tamamen ayrı bir tartışma konusu. İşte bakıyorsunuz patates fiyatına, sebze meyve. Mesela biz geçen sene şunu konuşuyorduk. 2014 senesi için yine gıda fiyatları yüksekti. O dönemde kuraklık vardı hatırlarsanız. Kuraklık dolayısıyla sebze meyve fiyatları artmıştı. Bu dönem, bu yıl 2015'te kuraklık yaşamadık ama bu sefer son 1-1,5 ayda don olayları oldu. Don olayları olunca da bizim sebze meyve üretimimiz %30 civarında düştü. %30 civarında düşünceli bu fiyatlara yansıdı. Ve önümüzdeki 1-2 ayda yani gıda fiyatları yüksek seyrine devam edecekmiş gibi gözüküyor. Yani enflasyonun sorunu.
Hocam girdiler de çok yüksekmiş.
Yüksek. Ama şimdi şöyle, Türkiye'deki enflasyonun temel nedeni şu: kurun artması. Yani kur bugün, hani bundan birkaç hafta önce tarihi zirvedeydi. Dolar TL kur 2.75'tik. Yani şu ara 2.60'lardayız falan ama yani kur hala çok yüksek. Biz genel olarak bu ara malı ithalatı, sermaye malı ithalatı yaptığımız için yani dolar kuru yükseldiği anda ister istemez bu ithalat fiyatları da yükseliyor. Hocam, ve bunun yansımasını görüyoruz.
Atılım hocam ama bir bakış açısına göre de hala Türk lirası dolar karşısında değerli. Yani 3.10 seviyeleri falan ancak karşılar bu işin.
Şimdi o farklı görüşler var tabii. Evet. Ama az önceki örneğimi bir kez daha söyleyeyim. Yani artık tabii herkes kendisi görüşünü oluştursun. 200 milyar dolar civarında dış finansman gereksinimiz var. 200 milyar dolar, 200 milyar TL değil. Yani dolar ne kadar artarsa kağıt üstünde bizim o yükümüz de artıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? 200 milyar dolar net şey var. Dolar buradan sizin dediğiniz gibi 3.10'a gitse zaten bir %20 de artması demek. %20 artış o 200 milyar dolar size olur kağıt üstünde 240 milyar dolar. Yani ülkeye maliyet, ülkeye olan maliyeti artıyor. O nedenle ben şimdi şöyle bir şey var. Kurun yükselmesinden bir ekonomide kazanan kesim olur, kaybeden kesim olur. Ama Türkiye'nin bugünkü durumunda ben kurdaki yükselişin devam etmesinin zararının faydasından daha fazla olacağını düşünüyorum.
Kim kazanır hocam? İhracatçılar mı kazanır?
İhracatçılar da kazanamaz. Dolar tasarrufu olanlar kazanır. Yani parasını dolara yatırır. Evet. İhracatçıların niçin kazanamayacağını iki cümleyi anlatayım. Çünkü bu çok yanlış bilinen bir şey. Yani hemen evet. Şu. Bir para birimi değer kaybederse hemen işte biz rekabet avantajı kazanırız. İhracatımız artar. Teoride doğru. Ama pratikte şöyle bir sıkıntı var. Şimdi şöyle düşünelim. Sizin ihracat yapacağınız pazarlardaki durumunuz çok iyi olması lazım. Bizim en önemli ihracat pazarımız Euro bölgesi. Euro bölgesini görüyorsunuz kör topal ilerliyor zaten. Yani
Yunanistan'ın durumu.
Diğerleri de aynı şekilde. Yani %0, %0.5 büyüyorlar. İşte Almanya'nın büyümesi geldi. En güçlü olan Almanya.
Kaç yani geldi hocam Almanya?
%0.2'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Orada geçen hafta. Yani. Evet. Yani orada da beklentinin altında geldi büyüme. Şimdi sizin ihracat pazarınızda... Bunun yanında şey de var. Rusya çok önemli mesela. Rusya'daki durum malum. Resesyon var orada. Irak sizin için önemli bir pazar. Irak'ta başka sorunlar var zaten. Yani oralar olan ihracat durmuş durumda. Yani para birimi değer kaybeder. Biz de ihracat avantajı kazanırız. Teoride doğrudur. Ama pratikte doğru olması için de sizin ihracat yaptığınız bölgelerdeki ekonomik durumunda çok iyi olması gerekiyor.
Yani mal satılabilecek yer bulunması lazım.
Çok doğru. O nedenle de şu an TL değer kaybetse bile bundan sonra değer kaybetse bile yani ihracatımız alıp başını gidecek, coşacak, onun da büyümeye katkısı olacak. Öyle bir sıkıntı yok. Zaten dün Merkez Bankası Başkanı, evvelsi gün özür dilerim, Erdem Başçı'nın ekonomistlerle bir sunumu vardı. Dün de özür diliyorum tekrar. Erdem Başçı şunu vurguladı. İhracat pazarlarımızdaki durgunluk devam ediyor dedi zaten bunu. Yani Merkez Bankası da bunun farkında. O nedenle yani TL değer kaybetsin, biz de işte ihracatımızı arttıralım. Şu aşamada biraz zor gözüküyor.
160-200 milyar dolar civarında yalnızca şey söylediniz hocam.
Özel dış finansman 160 milyar dolar özel sektörün, çevirmesi gereken borç.
Merkez Bankası döviz rezervi ne kadar hocam son aşamada?
Şu an 102 milyar dolar dün açıkladılar galiba. Şey olarak düşük yani biraz düşmüş. Zaten biz şey, yani o şeye hiç girmeyelim. Yani o kıyaslamayı yapmayalım. Yani Merkez Bankası'nın rezervi yeterli midir değil midir? O çok ayrı bir tartışma konusu. Şundan dolayı ayrı bir tartışma konusu. Çünkü bir kısım ekonomist şunu düşünüyor. Mesela Merkez Bankası'nın net rezervleri çok daha düşük. Yani 30-40 milyar dolar civarında. Bizim bu 102 milyar dolarlık rezervimiz brüt rezervler zaten. Yani brüt rezervden kastettiğim şey de şu. Mesela bankacılık sektörünün Merkez Bankası'na tuttukları paralar var. Zorunlu karşılıklar karşısında tuttukları paralar var. Onları da Merkez Bankası brüt rezervleri içinde yer veriyor, açıklıyor. Ama bazı ekonomistler, iktisatçılar da diyor ki onlar zaten ödünç alınan para, ödünç para rezerv olur mu? Yani bankalar istedikleri zaman bu parayı çekebilirler. Merkez Bankası bunu kullanamaz ama mesela zaman zaman sunumlarında Erdem Başçı şunu söylüyor Sayın Başçı. Yani biz bu paraları kullanabiliriz. Yani Merkez Bankası olarak kullanabiliriz ama şu bir gerçek. Yabancı yatırımcının değerlendirmesi şudur. Yani Merkez Bankası'nın net rezervlerine bakar. Merkez Bankası'nın net rezervleri de 30-40 milyar dolar civarında değişiyor yani aylık bazda. Burada tabii ki diğer ülkelere göre az önce şeyi saydık ya kırılgan beşli. Evet, o ülkelerin Merkez Bankası'nın rezervlerine göre çok daha düşük.
Çin şimdi hocam burada az önce programımızın başında Amerikan Merkez Bankası'nın ve Amerikan ekonomisinin bu kırılgan beşli diye saydığınız ülkeler üzerindeki etkisini anladım. Çin üzerinde ne tür bir etkisi oluyor bu işlerin?
Çin şöyle
Rusya'ya ki... Rusya'ya da ekleyelim hocam. Şangay Beşlisi'ni de ekleyelim. O Pasifik Okyanusu'na geçtiğimiz zaman durum ne oluyor?
Şimdi Çin gelişen bir ülke olmasına rağmen Çin'i ayrı bir kategoride değerlendirmek lazım. Çünkü dünyanın en büyük ikinci ekonomisi. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi. Çin'deki sıkıntı şu. Orada da veriler beklentinin altında geliyor. Ve Çin ekonomisinde %7'lik büyüme eşik seviye. Yani Çin ekonomisi %7'nin altına hiç sarkmadı bugüne kadar. Yani son 15 yıldır %7'nin altında bir büyüme görmedi. Ama %7'nin altına sarktığı anda tahminler şu. Çin ekonomisinde sanki resesyon etkisi olacakmış gibi. Yani %7 büyüyorsunuz. %6.8 büyümeli. Şöyle bir şey. Yani %7'nin altında büyüdüğünüz zaman Çin ekonomisi istihdam yaratamıyor. Çünkü ya 1 milyarı aşan bir nüfus var. Popülasyon bu şekilde.
Tabii hocam 300-400 milyona da bakıma, beslenmeye muhtaç durumda. Evet.
Mesela Türkiye ile buradan bir paralellik kuralım. Türkiye'nin de Türkiye ekonomisinin potansiyel büyümesi %5'tir. Yani Türkiye ekonomisi %5'in altında büyüdüğü sürece işsizlik oranını kalıcı olarak düşürme şansı yok. Biz ne oluruz biliyor musunuz? Şu an %11 civarında işsizlik oranı. %9 alt sınır olur bizde. %11-11.5 üst sınır olur. Burada gider geliriz ama İşsizlik oranının %9'un altında kalıcı olması için Türkiye ekonomisinin mütemadiyen %5'in üzerinde büyümesi lazım. Yani bizim potansiyel büyüme oranımız
hocam,
o.
Hocam anlamadığım noktalardan bir tanesi de bu. Büyümenin nüfus artışıyla oranı esas değil midir?
Uzun vadede. Şimdi popülasyon ne kadar uzunsa, yüksekse uzun vadede yani büyümeyi etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Ama ya biz daha çok kısa vadede analizler yaptığımız için, ya kısa vadede derken bir yıllık veya 6 aylık vesaire. O nedenle de bir de şu var, yani şimdi dediğiniz doğru olmakla birlikte yani katma üretim ne olacak ekonomide, aynı zamanda yatırım olacak, yani tüketim olacak. Şu an Türkiye ekonomisi tüketim tarafında da büyük sıkıntı yaşıyor, yatırım tarafında da sıkıntı yaşıyor. Bir kere iş talebi önce bir motive etmek lazım. Ha, iş talebi motive etmek için de yani kullanılacak araçlar zaten belli. Faizleri düşürmeniz lazım veya işte maliye politikasını kullanmanız lazım. Vergilerin düşmesi lazım. Az önce konuştuğumuz dış finansman gereksinimi, dolar kurunun yüksekliği, bunlar, bu faktörlere baktığımız zaman zaten Merkez Bankası'nın faizi indirebilecek manevra alanı yok. Yani para politikasını etkin bir biçimde kullanamıyor Merkez Bankası. Yani ekonomiyi motive etmesi açısından, desteklemesi açısından. Geriye kalıyor maliye politikası. Ben zaten son bir yıldır köşe yazılarında da olsun, katıldığım yayınlarda şunu söylüyorum. Yani para politikasını kullanmak çok güç, maliye politikasını kullanmalıyız. Vergilerin düşürülmesi gerekiyor, kamu harcamaların artması gerekiyor. Ben bunu bir yıl önce yazdım, bir yıldır yazıyorum
hocam,
daha doğrusu.
Hocam Keynes gibi o zaman yaklaşmışsın.
Ama şimdi şöyle bir şey var, yaklaşıyoruz da karşı taraftaki iktisatçılar da şunu söylüyor. Veya Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bunu birçok yerler söyledi. Türkiye ekonomisinin en güçlü tarafı mali disiplinidir. Bütçe açığının düşüklüğüdür. Biz vergileri indiremeyiz dedi. Yani defalarca kez söyledi. Ama şu son bir aya baktığınız zaman, hani seçim de yaklaşıyor ya, iktidar partisi de muhalefet partileri de dikkat ederseniz vergi indirimlerini, yani muhalefet partileri vaat olarak, iktidar partisi de zaten KDV indiriyoruz, ÖTV indiriyoruz. Yani ekonominin desteğe ihtiyacı var. Maliye politikasının kullanılması gerekiyor. Çin'le ilgili son olarak şunu söyleyeyim. Öyle başladık bu paragrafa. Çin ekonomisinin de desteğe ihtiyacı var. Çin ekonomisi de toparlamaya başladı. O nedenle de onlar da para musluklarını açtılar. Piyasaya likidite aktarıyorlar. Bunun dışında maliye politikasını etkin biçimde kullanmaya başladılar. Çin ekonomisi dünya ekonomisi açısından çok önemli. Çin hız keserse dünyanın en büyük ham madde ithalatçısı olduğu için Çin, ister istemez Brezilya gibi, Avustralya gibi, Yeni Zelanda gibi, Kanada gibi, yani emtia ihracatçısı bütün ülkeleri vuruyor. Çünkü onların en önemli pazarı Çin. Rusya'nın da en önemli müşterisi Çin. Yani Çin ekonomisinin %7'nin altında büyüme olarak kalmaması gerekiyor. %7'nin üzerinde kalması gerekiyor ki küresel ekonomiye yönelik olarak beklentilerimiz artsın.
Ama sinyaller az önce söylediğiniz gibi sanki
şu an zayıf. Zayıf, evet. Birazcık sanki %7'nin altına sarkacaklarmış gibi gözüküyor hali hazırda. Zaten o %7'nin altına sarkmaması için veya orada kalıcı olmaması için Çin yönetimi teşvik paketi üzerine teşvik paketi açıklıyor.
Hocam şimdi bu küreselleşme meselesi seneler geçti üzerinden ama bilmiyorum insanlık için iyi bir şey mi oldu, kötü bir şey mi oldu? Bir yerde bir bardak kırıldığı zaman öbür tarafta vazo kırılıyor.
Şimdi şöyle bir şey var. Aslında bu çok derin bir konu ama
hocam
mevcut sistemler içerisinde bu sistem en iyisi. Yani kötünün iyisi. Eskiler ehvenişer derler.
Ehvenişer.
Mevcut sistemlerin içinde en iyi sistem maalesef bu. Yani yapacak bir şey yok. Yani bundan daha iyi bir sistem gelene kadar bununla yaşamaya mecburuz. Türkiye ekonomisi olarak, dünya ekonomisi olarak. Adil bir sistem midir? Değildir. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Her sistemi iyileştiren veya kötüleştiren insanoğludur. Yani kapitalizmi veya bu serbest piyasa ekonomisini şey yapıyorsak, yani kötülüyorsak veya bu şekilde yeriyorsak, bunu bu noktaya getiren de insanın kendisidir. O nedenle yani dediğim gibi insani davranışlarla, insan davranışlarına paralellik taşıyor bence bu sistemler.
Hocam şimdi az önce programımızın ortasından itibaren söylediklerinizde şunlar dikkatimi çekiyor. İktisatçılar genelde de üretim ve tüketim olarak ekonomiyi değerlendiriyorlar. Ama bölüşüm konusu sanki çok konuşulmuyor gibi.
İşte zaten o az önce konuştuğumuz adaletsizliklerle
alakalı. Evet hocam, dolaylı vergiler meselesi var örneğin.
Örneğin, evet. Ama o şimdi Türkiye özgü bir soru. Şöyle ki bizde vergi gelirlerinin kompozisyonuna baktığınız zaman %75'i dolaylı vergilerden oluşuyor. Yani KDV, ÖTV gibi adaletsiz vergilerden oluşuyor. %25'i dolaysız vergilerden oluşuyor. Gelişmiş ülkelerde o oran %50-50'dir veya %55'e %45'tir. Çünkü şöyle bir şey var. Yani dolaylı vergi dediğimiz KDV ve ÖTV'ye baktığınız zaman zenginden de aynı oranda vergi alıyorsunuz. Fakirden de aynı oranda vergi alıyorsunuz. Adaletsiz bir vergi bu yani. O nedenle o oranın düşmesi gerekiyor. Türkiye'de çok yüksek bir oran. Yani %75 dediğim gibi dolaylı verginin oranı vergi gelirleri içindeki payı. Bunun düşürülmesi için de bunlar orta uzun vadeli planlarla olabilecek şeylerdir. Yani yapısal reformlar olacak şeylerdir. Yani kısa vadede bunların çözümü yok maalesef.
Peki hocam, iktisat disiplininde teorisinde işte İskandinav ülkelerinde gelir dağılımında insanlar birbirlerine yaklaşık olarak çok fazla farklar var.
Doğru.
Yok, bizde 6.yiz galiba dünyada mı artık OECD ülkelerinde.
Şimdi orta gelir tuzağındayız.
Evet yani kesinlikle. Eğer bölüşümde bu vergide adalet sağlandığında ekonomide bir iyileşme sonucu doğurabilir mi?
Yani sadece ya, vergi hocam, evet. Sadece vergi reformuyla değil yani birçok yapısal reformun olması gerekiyor yani Türkiye'de. Mesela enerjiye olan bağımlılığın azaltılması gerekiyor, vergi reformunun olması gerekiyor. Yani ekonomi dışına çıkarsak hukuk tarafında, anayasa tarafında, sosyal haklar, insan hakları birçok yerde yapısal reformlar olması
yani
gerekiyor.
Yani iktisat yalnız başına iktisat
değil. Yeterli değil, evet. Hiçbir şekilde olamaz yani. Çünkü siz bugün hukuk reformunu yapmadığınız zaman vergi reformunu yapsanız bile yabancılar yine size mesafeyle bakıyorlar. Yani ben yabancı fonlarla çalışıyorum, onlara danışmanlıklar yapıyorum. Ve ben size şunu örneği vereyim, isterseniz bu faslı bu şekilde kapatalım. Yabancılar mesela burada yatırım yapmak istiyorlar. Ve inanın bana yaptıkları sözleşmelerde şu maddeyi koyuyorlar. Bir anlaşmazlık durumunda anlaşmazlığı yabancı mahkemeler çözer. Yani o anlaşmazlığın Türk şirketiyle yapılacak bir olası ortaklıkta bir anlaşmazlık olması durumunda Türk mahkemelerinde bu anlaşmaların, bu davaların görülmesini istemiyorlar. Bu maddeyi koyuyorlar. O zaman neyle alakalı biliyor musunuz? Yani yabancının yatırım yapması için de hukuk reformunun olması gerekiyor. Yani iktisadın dışında başka dinamikler de var.
Şimdi hocam Dünya Gazetesi'ndeki bir köşe yazınızdan alıntı yapmak istiyorum burada. Fed'de lafı dinlenmesi gerekenler Yellen, Fisher ve Dudley üçlüsüdür demiştir. Neden böyle yazdınız?
Çünkü Yellen başkan, Stanley Fisher çok güçlü başkan yardımcısı.
Eklemişsiniz yapılan diğer öngörüler lafı güzaftır. Aynen. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir resesyon yani durgunluk tehlikesi şu aşamada görmüyorum şeklinde bir tespitimiz
çok
var.
Çok doğru. Şöyle söyleyeyim. Çünkü Fed'de 12 tane üye var. Bu isimlerin dışında 9 tane, toplamda 12 tane üye var. Ve bölgesel Fed başkanlarının söylediği ifadeler tahminlerine çok büyük önem atfediliyor piyasada. Yani Türkiye'de de Amerika'da da. Mesela Atlanta Fed'in başkanı, Philadelphia Fed'in başkanı bir açıklama yapıyor. Mesela diyor ki faiz arttırımı Haziran'da olmalı. Faiz arttırımı olmamalı. Ve piyasa bunlara çok önem veriyor. Ben de diyorum ki çok uzun süredir bunu yazıyorum. Söz dinlenmesi gereken 3 kişi var. Biri Yellen zaten başkan. Başkan yardımcısı... İsrail Merkez Bankası eski başkanı Stanley Fisher muazzam bir iktisatçıdır. Çok güçlüdür o. Dudley de New York Fed başkanı daimi üyedir. Fed'in
Wall
bütün
Street
Fed
yani
aynen gerçekten öyle Wall Street. Fed'in bütün para operasyonlarını New York Fed yönetir, Dudley yönetir. Bu üçü konuşuyorsa, bir şey söylüyorsa onlara önem vermek gerekir diyorum. Yani oraya o şekilde açıklayayım. Onun dışında
ama bir açıklama daha ekler misiniz? Ne diyorlar hocam?
Diyorlar ki bu sene için bu sene bir faiz artırımı yapmak istiyoruz. Ama zamanını bilmiyoruz. O zaman kalkıp da Philadelphia Fed Başkanı'nın veya San Francisco Fed Başkanı'nın Haziran'da faiz arttırımı olmalı falan demesi bunlar boş laflar yani.
Evet.
Yani onun dışında resesyonla ilgili de şunu söyleyeyim. Benim takip ettiğim ekonomik göstergeler ve kendi yarattığım göstergeler, indikatörler şu aşamada bir resesyon sinyali vermiyor. Amerikan ekonomisi için söylüyorum. Çünkü sanayi üretimi rakamı örneğin geçen hafta beklentinin altında kalmakla birlikte genel resme baktığınız zaman tarihi zirvede. Tarihi zirvede sanayi üretimi rakamı. İşsizlik oranı %5.4 şu an Amerika'da ve düşmeye devam ediyor. %5.4'lük bir işsizlik oranına sahip bir ekonomide resesyon olmaz. Bir şey daha söyleyeyim. Amerika'nın en büyük 500 şirketin oluşturduğu S&P 500 endeksindeki şirketlerin karlılıklarına baktığınız zaman şirket karlılıkları tarihi zirvede. Yani yılın zirvesi falan değil. Yani şirketler bu kadar kar ediyorsa, sanayi üretimi rakamı örneğin zirvedeyse, işsizlik oranı düşmeye devam ediyorsa böyle bir ekonomide bir resesyondan bahsetmek anlamsızdır diyorum sadece. Eğer bu veriler, bu ekonomik göstergeler yönünü önümüzdeki haftalarda, aylarda aşağıya çevirirse, sert bir şekilde düşerse tekrar görüşlerimizi revize ederiz. Ama ben şu aşamada Amerikan ekonomisinde bir resesyon görmüyorum. Ve resesyon olmayacağı için de tahminim bu yönde. Yani Fed'in bu seneki faiz arttırımı Haziran'ı pas geçsek bile masanın üzerinde duruyor. Fed ama Eylül'de ama Aralık'ta bilemiyorum tabii ki verilere bağlı ama faizi arttırmaya istekli, niyetli, arzulu.
Hocam toparlamak bağlamında bir kez daha sormak istiyorum. Amerikan Merkez Bankası yani Fed faizi arttırdığı zaman bu kırılgan beşli dediğiniz ülkelerde neden o sonuç çıkıyor? Neden bu sonuç çıkıyor? Hangi sonuç çıkıyor? Dış faizi indirdiği zaman hangi sonuç çıkıyor ve neden?
Dış finansman gereksinimi yüksek bu ülkelerin, bir kez daha söyleyelim Türkiye'nin içinde
evet
bulunduğu
hocam,
grubun.
Bir kez daha
enflasyonu çok yüksek. Fed faiz arttıracak beklentisi fiyatlara giriyor. Yani dolar artmaya başlıyor. Dolar artmaya başladığı zaman az önce söylediğimiz hesapla Türkiye'nin 200 milyar dolarlık dış finansman gereksinimi hesabı artıyor. Yani maliyeti artıyor bize. Bunun dışında da bizim enflasyonumuz kurdaki artıştan çok etkilendiği için dolar arttığı için enflasyonda yukarı yönlü baskı devam ediyor. Bu sadece Türkiye için değil, o kırılgan beşli için de geçerli. Yani doların yükselişini durdurması gerekiyor ki rahat bir nefes alalım. Bakın mesela bir şey söyleyeceğim. 2 hafta önce dolar TL 2.75'ti. Dünyada dolar düşmeye başlayınca biz de 2.75'lerden 2.56'lara kadar geriledik dolar TL. Bu da bir rahatlama sağladı Merkez Bankası'na vesaire. Onun için dolardaki yükseliş Türkiye'nin de içinde bulunduğu ülkeleri enflasyon kanadından ve dış finansman gereksinimi tarafından vuruyor. Yükseliş devam ederse vurmaya devam edecek.
Hocam 30 saniyemiz kaldı ama yine çok kısa bir yanıt rica edeceğim sizden. Petrolde ilginç hareketler oluyor tespitiniz var. Yine Dünya Gazetesi'ndeki köşe yazınızda. Ne tür ilginç hareketler
oluyor? Çünkü dünyada arz fazlası devam ediyor. Dünya ekonomisindeki beklentiler düşük, büyüme beklentileri düşük. Buna rağmen petrol düşmemekte inat ediyor. Yani 50 dolardan 70 dolara kadar bir hareket oldu Brent petrolü, Türkiye için de önemli. O nedenle bu kadar arz fazlası olmasına rağmen petrolün düşmemesini ben ilginç buluyorum. Bu da şunu, son olarak şunu söyleyeyim. Haziran başında OPEC toplantısı var. Acaba Suudi Arabistan üretimi bu sefer düşürecek mi? Piyasa acaba bunu mu fiyatlıyor?
Doçent Doktor Atılım Murat, TOBB Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam çok teşekkür ederim katkılarınız için programımıza. Ve sevgili dinleyicilerimiz, bitiriyoruz bu haftada İz Düşümü. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
İz Düşümü.